huzur arayan topraklar.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir hafta aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Teknik yönetmen Ali Serin, yapım yardımcısı Nilgün Yıldırım ve programı hazırlayan ben Sema Yıldırım. Ankara'dan güzel bir gün dileklerimizle başlıyoruz Huzur Arayan Topraklar programımıza. Orta Doğu'yu konuşmaya devam edeceğiz. Bu programda ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin uyum sorunlarını değerlendireceğiz. Önce iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Yayın süresince bize 0090 312 463 34 19, 0090 312 463 34 21 nolu telefonlardan ulaşabilirsiniz. Tekrar edelim. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19, 0090 312 463 34 21. Elektronik posta adresimiz ortadoguda.huzur@trt.net.tr. Bir kez daha söyleyelim. ortadoguda.huzur@trt.net.tr. Bu programda bir telefon bağlantımız olacak. Yerel yönetimlerin göç politikaları, göçmen çocukların şehre uyumu ve eğitimlerini Sayın Yardımcı Doçent Doktor Yasemin Çakırer Özservet bizlere değerlendirecek. Stüdyoda ise değerli konuğumuz Sayın Doçent Doktor Saime Özçürmez ile birlikteyiz. Konuğumuz Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Kolay olmayan bir süreçten söz edeceğiz bugün Sayın Özçürmez. Öncelikle göçmenlerin bazı temel haklardan yararlanabilmesi vardığı ülkede yasal bir statüsünün olmasına bağlı. İkinci olarak da ekonomik anlamda sürdürülebilir yaşam koşullarına sahip olmaları gerekiyor. Son olarak ise sosyal ve kültürel bağlamda ev sahibi ülke toplumu tarafından kabul edilme ve kendisinin de uyum gösterme süreçleri önemli. Suriye kriziyle ortaya çıkan sosyal konulara baktığımızda ise kamp, kent yaşamı, bina, kira gibi iskan, hasta sayısı, bütçe, ücret, doğum sayısı gibi sağlık, öğrenci sayısı, müfredat, dil sorunu gibi eğitim, çalışma izni, istihdam gibi ekonomi, ülke içinde göç, başka ülkeye göç gibi nüfus ve uyum politikaları çerçevesinde sorunun şekillendiğini görüyoruz. Kriz, güvenlik, düzensiz göç, terörizm, ekonomik maliyet gibi ölçülemeyen birçok belirsizliği de aslında içerisinde barındırıyor. Bu da kamu politikalarının yapımı ve uygulamasını güçlendiren bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yandan vatandaşların göçmenlere yönelik tutumlarına baktığımızda ise öncelikle ekonomi, güvenlik ve kültürel eksenli algı ve kaygıların öne çıktığını görüyoruz. Sayın Özçürmez, bugün 3 milyonu aşan sığınmacıdan söz ediyoruz ülkemizde. Suriyeli sığınmacıların toplumsal yaşama, yaşamımıza ve güvenlik üzerine etkileriyle başlayalım isterseniz.
Çok güzel tespitleriniz için çok teşekkür ederim. Uyum konusunda aslında en önemli hususlardan biri gelen kişilerin ailelerinin temel gereksinimlerini karşılayabilmeleri ve arkasından da bulundukları toplumla rahat bir biçimde kaynaşıp toplumsal barışa katkıda bulunabilmeleri. Bu hususların altını çizdiğimiz zaman sizin de vurguladığınız gibi ekonomik ve sosyal uyum ön plana çıkıyor. Ekonomik ve sosyal uyum içerisinde de istihdam, eğitim, sağlık en önemli konular olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada önemli olan aslında hepimizin bu uyum sürecinin dinamik ve interaktif, etkileşimli olduğunu vurgulamamız. Bundan ne anlıyoruz? Toplum içerisinde var olurken temel değerlere saygılı, toplumun farklı tecrübeleriyle, farklı kesimleriyle iletişimde sorun yaşamayan bireylerin bir arada olabilmeleri. Tabii bu hem ev sahibi toplumun hem de gelen kişilerin önemli bir biçimde kendilerinin olumlu ve olumsuz etkileşimlerle karşılaşmalarına neden oluyor. Önce olumlu olanlara bakalım isterseniz, biraz yüzümüz gülsün. Olumlu olanlar şöyle: aslında farklı kültürlerden gelindiği zaman toplumlara büyük bir zenginlik, büyük bir katkı söz konusu. Bu ikinci olarak da bu bir insani kriz sonucunda bir kucaklamayla aslında yaşandığı zaman gelinen toplum içerisinde de bu insani krizin içerisinden geçen kişilere yardım edebilme gibi olumlu duyguları oluşturması da söz konusu. Fakat bu bir zamana yayıldığında olumsuz etkiler de ortaya çıkıyor. Bunların bir kısmını siz vurguladınız. Maliyet, güvenlik krizi gibi konular. O açıdan baktığımızda da sayılar, özellikle de uzun süren bir misafirlik, belki de uyuma geçiş süreci içerisinde ev sahibi toplumlarda kaygılar artabiliyor. Avrupa toplumlarında bu tür süreçler uzun zamandır yaşandığı için dönemsel olarak bu kaygıların artışları söz konusu olabiliyor. Tartışmalar daha yaygın hale gelebiliyor. Türkiye'de de biz bununla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla hem olumlu süreçler, kucaklama, zenginlik, hem de olumsuz süreçler gerçekten hepimizin hayatının bir parçası haline geldi. Bunlara önemli olan etkin bir biçimde hem hukuki hem idari hem de toplum olarak yaşadığımız gündelik hayat içerisinde etkin bir biçimde çözebilmek üzere düşünmeye başlamak diyorum.
Evet, sığınmacı ve mülteciler kendi başlarına günlük yaşamlarını devam ettirmekte zorlanıyorlar. Bu bir gerçek. Kesinlikle. Eğitim, psikososyal, dil konusundaki güçlükler, sağlık, uyum, sosyal ilişki kurma, ekonomik sorunlarla karşı karşıyalar. Az evvel siz de birkaç kez altını çizdiniz. Bunlara kişinin evinden, ülkesinden ayrılmak zorunda kalarak başka bir ülkeye sığınması, yanında birikimlerini getirememesi de ekleniyor. Ülkesinde sahip olduğu statü ve kaynaklar kadar sosyal destek sistemleri denilen aile, akraba, komşu gibi ilişki ağlarının yokluğunu da düşünürsek aslında gündelik yaşamda sığınmacı ve mültecilerin neden zorlandıklarını anlayabilmek, kavrayabilmek daha da kolaylaşıyor sanıyorum. Suriyeli geçici koruma altına alınanların barınma, beslenme ve giyim gibi temel sorunlarıyla devam edelim isterseniz. Bu sorunlar uyum sürecini nasıl etkiler?
Bunlar çok önemli konular. Bunları düşünürken de aslında iki açıdan bakmamız mümkün. Biri mevzuat, ki bu uygulamalar için önemli ve temel unsur. Diğeri de mevcut durum ve bununla ilgili girişimler. Mevzuat açısından baktığımızda kamplarda barınma gerçekten tamamen düzenlenmiş vaziyette. Fakat hepimiz şunun da farkındayız ki ancak gelenlerin %15 kadarı kamplarda misafir edilebiliyor. %85'i, %90'ları yakın bir kısmı da kentlerde bizimle birlikte yaşıyorlar. Şimdi bu noktada piyasa mekanizmalarının aslında bir parçası haline geliyorlar. Şimdi mevzuat da düzenlenmediği için tabii burada vatandaşlara da uygulanan kira sözleşmeleri, belli başlı buldukları yerlerde oturabilmeleri için düzenlemeler yapmaları söz konusu. Gözlemlerin bir kısmı onların çoğunun aslında harabelerde, hijyen, ısınma ve sağlık koşullarının çok uygun olmadığı ortamlarda yaşadığını gösterirken, diğer bir bölümü de birçok ailenin bir arada yaşadığı yerlerde olduklarını gösteriyor. Bu durumda aslında bazı kentlerde, yoğun olunan kentlerde de emlak piyasalarına önemli ölçüde kiraların artması gibi yansımalar gözlendiği gibi aynı zamanda birlikte yaşam konusunda da çok olumlu olmayan etkileşimler söz konusu oluyor. Bunun bir nedeni tabii aslında tek aile, belki de biraz daha büyük bir tek aileye uygun olan yerleşim yerlerinde, mekanlarda birçok ailenin bir arada yaşaması. Tabii bunlar sizin de az önce sıraladığınız gibi insani kriz sonucunda insanların kendi mali kaynaklarını yanlarında getirememeleri, gerektiği gibi istihdam edilip de aslında insan onuruna saygın bir biçimde kazançlarını sağlayıp da onları uygun yerlerde yaşayamamalarıyla ortaya çıkıyor. Beslenme konusuna gelince bunun çok önemli, hem günümüz için geçerli ve önemli, hem de ilerisi için geçerli ve önemli konular arasında olduğunu biliyoruz. Günümüz için neden önemli? Sağlıklı beslenme konusunda hepimiz çok hassas davranmaya gayret ediyoruz. Kendi besin düzenimizi ona göre yerine getirmeye çalışıyoruz. Çeşitli hastalıkları önlemek, varsa onları gidermek için gayret gösteriyoruz. Hele de çocukların sağlığı için sağlıklı beslenmeye çok çok önem veriyoruz. Fakat bu kişiler her zaman diledikleri kadar buna ulaşamayabiliyorlar. Fakat olumlu açıdan bakmamız gerekirse nakdi yardımlar burada çok söz konusu. Kartlar dağıtılmakta ve bu kartlarla birlikte kendi alışverişlerini yapabilmeleri mümkün olabilmekte. Bunu tabii yaygınlaştırmak ve sürekli kılmak zor. Giyim konusunda da en önemlisi yine halkımızın ve STK'ların çok önemli destekleri var. Fakat biliyorsunuz ki mevsimsel olarak giyim konusu da değişiyor. Kış önümüzde yaklaşıyor. Belki de buradan kış konusunda hassas davranıp gönüllü olarak katkıda bulunanların gerçekten bunu devam ettirmesini de, önemini kavramasını da isteyebiliriz.
Evet, sosyal ilişki kurma diğer sorunlardan birisi. Ancak anlaşabilirseniz sosyal ilişki kurabiliyorsunuz. Dil konusunda yaşanan güçlüklerden söz edelim. Sosyal uyumu nasıl etkiliyor dil bilmemezlik?
Dil hepimiz için ne kadar önemli. Kendimizi ifade edebilmemiz, doğru ifade edebilmemiz, doğru anlaşılmamız iletişimin başında geliyor. Hatta programımızın başında da altını çizdiğiniz kaygılar doğru iletişimle, etkili iletişimle ortadan kalkabilir. Şimdi dil konusu çok yönlü. Neden? Bir bakıma gelen kişilerin çeşitli hizmetlere erişimlerinde kendi dillerini konuşan kişilerle karşılaşamamaları söz konusu. Bu şu anlama geliyor. Gelen kişilerin aslında hiç değilse temel Türkçe kişiye ulaşabilmeleri çok önemli oluyor. Fakat hizmet sunan, özellikle sağlık sektöründe, eğitim sektöründe kişilerin de Arapça diline hakimiyetlerinin arttırılması, bu konularda eğitimler ve girişimlerde bulunulması da önem kazanıyor. Dolayısıyla dilin her alanda altını çizmek istiyorum. Dil eğitiminin öneminin altını gerçekten çizmek istiyorum.
Evet, sağlığa gelelim isterseniz. Temel sağlık sigortası, devlet hastanelerinin kullanımı, ilaç ve ameliyat masrafları, çocukların temel aşıları, doğum oranları gibi onlarca sağlık sorunuyla karşı karşıyayız. Sayın Özçürmez, sağlık sorunları konusu sosyal uyum açısından neden önemli? Çocuk ve kadınların durumu neden hassas?
O kadar önemli bir noktaya tekrar değindiniz ki. Şimdi insani kriz başladığında acil yardım hizmetlerinde Türkiye gerçekten ön plana çıkan çabalar sarf etti. Kamplardaki hizmetler yine etkin bir şekilde devam edebiliyor. Fakat kentlerde yaşayanlar için durum bambaşka. Neden bambaşka? Çünkü birinci basamak sağlık hizmetlerine rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Acil hizmetlere rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Fakat daha sonra ikinci basamak ve üçüncü basamak hizmetlere ulaşmak için bir şekilde tekrar oralara yönlendirilmeleri gerekiyor. Bu aşamada çok büyük aslında sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu vatandaşlar için de geçerli aslında. Diğer bir açıdan baktığımızda da burada önemli hususlardan bir tanesi ilaç ve medikal malzemelere de ulaşmakla ilgili. Biliyorsunuz bazı hastalıklar öyle bir tek kere de tedaviyle geçmeyebiliyor. Uzun süren hastalıklar var. Diyabet, beslenmeye bağlı hastalıklar var, obezite, terminal hastalıklar var, örneğin kanser. Bu tür hastalıklarda aslında kişilerin medikal hizmetlere ulaşmalarının, tıbbi hizmetlere ulaşmalarının sürekli, düzenli olması gerekiyor. Burada altını çizmek istediğim başka bir nokta daha var. Sağlığın sosyal belirleyicileri var biliyorsunuz. Bu sosyal belirleyiciler yoksullukla birlikte gerçekten ortadan kalkabiliyor. Evet. Az önce birçok konudan bahsettik. Barınmayla ilgili, beslenmeyle ilgili, iletişim ve dil ve hizmetlere ulaşabilmeyle ilgili. Bütün bunlarda yaşanan, çok da olumlu olmayan süreçler genel anlamda sağlık hizmetleri en iyi şekilde ulaştırılmaya çalışılsa dahi onları çok olumlu olmayan yönde etkilemekte.
Birbirini tetikleyen sorunlar gibi duruyor aslında. Birbirini besleyen sorunlar gibi duruyor. Beslenme sorununu çözmezseniz sağlık sorunlarıyla karşı karşıyayız.
Evet.
Sağlık sorunlarının çözümü barınmayı getirmiyor.
Evet.
Yeterince doğru koşullarda barınamayan insanlar sağlıklı da olamıyorlar. Çok birbirini besleyen koşullar ve sorunlar söz konusu.
Bütüncül bir yaklaşım kaçınılmaz halde aslında. Onu düşünmemiz önemli herhalde bir yandan.
Mültecilerin kayıt dışı çalıştırmaları ve ucuz işçilik diğer önemli konulardan biri. Bakanlar Kurulu 11 Ocak 2016 tarihinde yeni bir düzenleme yaptı. Bu düzenlemeyle geçici koruma altındaki yabancıların çalışmasına imkan sağlandı. Mülteci ve sığınmacıların çalışma izinleri, iş piyasasına erişme imkanları hem de aslında ev sahibi ülke için son derece önemli. Ekonomik sorunlar ve istihdam konusu. Bu konuda neler söylersiniz?
İstihdamın altını az önce çizdik. İstihdam, eğitim ve sağlık uyum açısından çok önemli diye. Burada vurgulamak istediğim konu şu. 2011 yılında krizin başlangıcından ilk geçişlerden 2015 yılına kadar sizin de vurguladığınız gibi kayıt dışı ekonomide yer almaları çok yaygın bir biçimdeydi. Burada sorumluluk hem işverenlere hem de çalışanlara düşüyor. Gereken şekilde insan onuruna saygın, işçi sağlığı ve güvenliğine uygun koşullarda Suriyelilerin de çalışabilmesi ve diğer mültecilerin, diğer sığınmacıların da çalışabilmesi çok çok önemli. Diğer yandan bir de aslında az önce de vurguladığınız düzenlemeyle birlikte küçük ve orta ölçekli işletmelerde de %10'a kadar Suriyelilerin çalıştırabilmesi söz konusu. Bununla ilgili uygulamalarda da işverenlerin hassasiyet gösterebilmesi, gereken ücret koşullarında, gereken işçi güvenliği ve sağlığı koşullarında onların da çalışabilmelerini sağlayabilmeleri çok önem kazanıyor. Bu yönde yapılacak girişimlerin herkesin aslında sorumluluğu olduğunu biliyoruz.
Uyumla ilgili özellikle barınma, sağlık, istihdam sorunları çözülmedikçe insanlar kendi içine kapanıyor. Bulundukları yerin kültürel özelliklerini görmezden gelip kendi kültürlerine bağlı kalmaya çalışıyorlar. Bu da uyum sorununu zorlaştıran etmenlerden biri. Sayın Saime Özçürmez, mültecilerin psikososyal gereksinimleri nelerdir ve nasıl bir destek sağlanabilir bu konuda?
Yine altını çizdiğiniz hususlardan sosyal destekteki eksiklik, bulunan toplumla iletişimde aslında yaşanan sorunlar, bunlar geldikten sonra yaşanan durumlar. Bir de biliyorsunuz altını sizin de çizdiğiniz gibi bir travma ortamından gelmiş olmak ve belirsizlik yaşıyor olmak kişilerde gerçekten hem travma sonrası stres bozukluklarına hem de yaşadıkları yerlerde uyumla ilgili kendi endişelerini de yansıtan bozukluklara, endişelere aslında yol açabiliyor. Bu noktada psikososyal destek açısından özellikle sivil toplum kuruluşlarının önemli girişimleri olduğunu biliyoruz. Hassas gruplar üzerinde, çocuklar, ergenler, kadınlar üzerinde yaptıkları çalışmalar var. Fakat işte bunlarla da ilgili ölçütler, mekanizmalar üzerine düşünmemiz gerekiyor ve uluslararası girişimler üzerinde de durmamız gerekiyor. Aslında giderebilmemiz gereken en önemli eksikliklerden biri, özellikle ruh sağlığı konusunda hizmet veren, destek veren kişi ve kurumların bu konudaki özel durumları ve ihtiyaçları da tespit edecek şekilde örgün ve yaygın eğitime başlayabilmeleri, bir yandan da ikinci travma yaşayan, çünkü biliyorsunuz 5 yılı aşkın bir süredir ülkemizde bulunan bu kişilere hizmet götürmeye çalışan vatandaşlarımız da var. Onlar da aslında travmayı gündelik hayatlarında yaşıyorlar. Hem onlara yardım etmeye çalışırken, başvurularını değerlendirmeye çalışırken, hem de aynı zamanda hikayelerini dinledikleri zamanlarda ve bu konularda da gündelik hayatta o hikayeleri dinlerken hem çeşitli açılardan daha önce karşılaşmadıkları hem de eğitimlerin içerisinde belki de çok kapsamlı bir şekilde yer almayan sorun ve konularla karşılaşıyorlar ve bunlarla ilgili yönlendirmeleri yapıyorlar, destek veriyorlar. Onlara da destek verilmesi gerekiyor. Yani psikososyal,
evet, psikososyal çok önemli. Gereksinimlere evet. Yanıt vermek çift yönlü çift diyoruz. Yönlü. Hem hizmet verenler hem de ülkemize sığınmış olan kişiler açısından evet. Aslında travmanın atlatılması ve uyum açısından önemli bir ayak bu.
Çok önemli.
Sivil toplum kuruluşlarından, psikoloji derneklerinin ya da bu konuda çalışan özel örgütlenmelerin yardım çabalarının olduğunu biliyoruz. Özellikle Güneydoğu sınır bölgemizde.
Evet.
Yerel yönetimler sığınmacılara ve sorunlara daha yakınlar. Programın başında yerel yönetimlerin göçmenlere ilgisi, çocuklar ve eğitim politikasını değerlendirmek üzere bir telefon bağlantımız olacağını söylemiştik. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Sayın Yardımcı Doçent Doktor Yasemin Çakırer Özservet telefon attığımızda. Merhaba Sayın Çakırer Özservet.
Merhabalar Sema Hanım. Merhaba Saim Hanım. Yerel yönetim ve göç ilişkisine baktığımızda aslında yerel yönetimlerin de merkezi yönetim gibi göç dalgasında bu son dönem yaşadığımız çok hazırlıklı olmadığını görüyoruz. Hazırlıklı olmalarını beklemek tabii ki doğru değil ama ancak aradan yaklaşık 5 yıl geçti bu göç sürecini yaşadığımızda. Yerel yönetimler düzeyinde baktığımızda özellikle batı kentleri daha çok 3 senedir bu yoğunluğu yaşamak durumunda. Bunların artık adapte olmalarını ve önümüzdeki dönem içinde proje yapmalarını bekliyoruz, adapte olmalarını. Yalnız belediyeler şu anda bu yeni gelen göç olgusunda çok kabullenmiş düzeyde değiller. Çok sorumluluk almak istemiyorlar. Bunun birçok nedenleri var. Belediyelerin işte teknik kapasiteleri yeterli değil, eleman anlamında, istihdam anlamında da kapasiteleri yeterli değil. Bir de bütçe ayrılmış değil bu konuda. Şimdi belediyelerin vizyon çerçevesi ve bir nevi de karneleri olarak görebileceğimiz, çünkü son yaptığı 4-5 senelik faaliyetleri de yazdıkları stratejik planlar, belediyelerin göç politikası üretip üretmediklerini görmek açısından önemli. Bunlarla ilgili daha önce yaptığım çalışmalarda gördüğümde 2014-2019 arası son stratejik planlarında özellikle göçün hala yer etmediğini, bu farkındalığın çok düşük düzeyde olduğu ortaya çıkmış durumda. Bu noktada gerçekten belediyelerin ciddi bir sorumluluk almaları gerekiyor ama bunun da yasal olarak merkezi yönetim tarafından tanımlanması gerekiyor sorumluluğu. Şimdi göç bizzat merkezi idareden daha çok yerel ilgilendirir diyebiliriz. Çünkü yerelde soruna en yakın, sorunla günlük olarak karşılaşan yönetim birimi yerel yönetim. Yerel yönetimde üretilen her türlü ekonomi, sosyal, kültürel, yerelde üretilen mekansal her türlü şey yerel yönetim ilgilendirdiği için bu noktada Saim Hanım'ın da aslında yaşam koşulları olarak vurguladığı en önemli temel sorunun ben barınma olduğunu düşünüyorum. Bu belki biraz da şehir plancısı kimliğimle alakalı olarak da bakışımı şekillendiriyor. Barınma çok ciddi bir problem. İstihdamla birlikte belki eş düzeyde bir temel problem ve acilen yerel yönetimlerin konut kapasitesini ilçeleri düzeyinde, il düzeyinde belirlemesi gerekiyor ve talebe göre yeni nasıl politikalar üreteceklerinin üzerinde düşünmeleri gerekiyor. İkinci benim göç ve yerel yönetim ilişkisine bakacağım nokta çocuk. Bir kere biz burada şu anda göçle ilgili artık toplumsal uyumu tartışıyoruz. O noktaya geldik. Toplumsal uyumu tartışırken çocuğun hem yumuşak geçiş sağlayacağını ve uyumu çok kolaylaştıracağı ile ilgili bir öngörüye sahip olmamız gerekiyor. Çünkü toplumun şu anda yerel toplumu baktığımızda 1/3 çocuk. Göçle gelen grubun içerisindeki çocuk oranına baktığımızda bizden daha yüksek bir oranda, yarıdan fazlası, %55 gibi bir rakam çıkıyor araştırmalarda. Çocuk olduğunu görüyoruz. Şimdi bu o zaman uyum politikalarının temel aracı olarak çocuğu görmemiz gerektiğini ve çocukla birlikte aslında ailelerin daha çok çocuk odaklı olduğu için çocuğunu korumak odaklı veya çocuğunun yaşam şartlarını daha iyi yapmak odaklı hareket ettiğini düşünerek de çocukla, yerel çocukla göçmen çocuğu bir araya getireceğimiz karşılaştırma mekanlarının uyumu çok kolaylaştıracağına inanıyorum. Bunun için eğitim henüz maalesef yerel yönetimlere devredilmiş değil, yerelleşmiş değil ama yaygın eğitim araçları olan belediyelerin çok güzel işte çocuk merkezleri var, bilgi evleri, bilim merkezleri gibi. Koşulsuz bir şekilde göçmen çocukların oraya kabul edilmesi, yine Sayma Hanım da vurguladığı temel bir problem olan iletişim için Türkçe dil yeterliliğini kazandıracak hem çocuğa hem yetişkine kursların verilmesi, aynı zamanda bu dediğimiz merkezlerdeki işte personelin de belirli düzeyde onlarla iletişim kuracak şekilde Arapça öğrenmesi gibi. Bunların sağlanması, yine Milli Eğitim'in şu anda yaptığı işte eğitime bir çözüm sunmaya çalışıyor ama işte ayrıştırıcı bir eğitim politikasının olmaması gerekiyor. Yerelde özellikle eğitim araçlarını kullanırken birlikte bir arada olabilecekleri birleştirici çalışmalar yapılması gerekiyor. Yerelde çok güzel çocuklarla ilgili aktiviteler de yapılıyor. Bu aktiviteleri göçmen çocukları özellikle davet etmek, onların diğerleriyle kaynaşmasını sağlamak da önemli. Yerel yönetimlerin katılım ve demokrasinin en önemli araçları biliyorsunuz kent konseyleri. Kent konseyleriyle ilgili çok ciddi sıkıntılar var ama çocuk meclisleri de var. Artık birçok belediye bu konuda hani farkındalık kazanmış durumda. Çocuk meclislerine göçmen çocukların katılması çok büyük elzem. Yani göçmen çocuğun kendi seslerini duyurabileceği, sorunlarını iletebileceği bir mekanizmanın olması gerekiyor. Çocuk işçiliği de yine Sayma Hanım da zaten vurguladı işte istihdamla ilgili yaşanan sıkıntılar ama çocuk işçiliği çok daha ciddi bir boyutta. Burada hani travmadan da bahsedildi. Değişen bir toplumsal roller var çünkü kız çocukları daha önce hani çalışmıyorken şu anda ailenin temel gereksinimini sağlayacak tek istihdam edilen kişisi konumlara da gelebiliyor. Bu da değişen toplumsal roller o göçmen grubun içerisinde yaşanacak yeni travmalara sebep olabilir. Çocuk işçiliği de ayrı bir şekilde ele alınmalı. Genel olarak barınma ve çocuk merkezi olarak bakıyorum yerel yönetimler ve göç ilişkisine.
Değerlendirmeleriniz için teşekkür ederiz Sayın Yasemin Çakırer Özservet. Sayın Özçürmez.
Ben teşekkür ederim. İyi günler.
İyi günler. Sayın Özçürmez, sizin yerel yönetimler ve çocukların eğitim konusunda eklemek istedikleriniz varsa onları alalım isterseniz önce.
Gerçekten sonra. Yasemin Hocam da çok önemli iki noktaya parmak aslında bastı. Bir tanesi barınmanın önemi, bir tanesi de çocuklarla ilgili girişimler. Çocuklar, özellikle de refakatsiz çocuklar da aslında bu süreçte çok ön plana çıkıyorlar. Çeşitli araştırmalar gösteriyor ki çocuğun üstün yararı konusundaki mevzuattaki vurgulamalara karşın, biliyorsunuz Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu da geçici koruma yönetmeliği de çok önemli. Hassas ya da özel ihtiyaç sahibi gruplar dediğimiz grupların gereksinimlerini ön plana çıkarmayı vurguluyor. Fakat burada önemli olan az önce Yasemin Hocam'ın da vurguladığı gibi kaynaşma alanları yaratmamız ve bu kaynaşma alanlarında toplumun etkileşimiyle sizin az önce vurguladığınız kaygıları giderip bunu katkı haline dönüştürebilecek birliktelik mekanizmaları, işbirliği ve koordinasyon mekanizmaları yaratabilmemiz. Çünkü mevzuat aslında uygun fakat aynı zamanda da uygulamalardaki gelişmeler hepimizin sorumluluğu haline geliyor. Sadece hizmet götürenlerin değil, tümünün halkın sorumluluğu haline geliyor.
Evet, aslında çocuklar çok fazla sorunla karşı karşıyalar. Avrupa'da kayda girmiş ama daha sonra izine rastlanmayan çok sayıda çocuktan evet. söz ediliyor.
Evet.
Çocuklara ilişkin örgütlenmeler var, çocukların peşine düşmüş durumdalar. Ama çoğu çocuğa ulaşılmadığı gibi organ mafyasının eline düşmekten ya da farklı amaçlarla kullanılıyor olmaktan,
evet.
Çocukların çok daha farklı durumlara maruz kalmasından endişe her zaman geçerli.
Her zaman.
Kadın ve çocuklar bu sığınmacılığı yaşlılar içerisinde %70'e varan bir oran. Evet. Bunu da gözden ırak tutmamak gerekiyor. Son olarak isterseniz sivil toplum örgütlerinin, sığınmacıların uyum sürecini, etkileri neler olabilir üzerinde duralım.
Burada altını çizmek istediğim en önemli noktalardan biri, bütün konuştuklarımızın aslında uyumun bütüncül bir yaklaşım, etkileşimli bir yaklaşım, hem gelinen toplumdaki bireylerin ve toplumsal olarak diğer örgütlerin hem de gelen bireylerin çabalarıyla gerçekleşebileceği olduğu. Bunu düşündüğümüzde sivil toplum kuruluşlarının özellikle bu süreçte çok farklı ve önemli bir noktaya geldiklerini görüyoruz. Neden bu önemli? Çünkü bu insani kriz sonucunda yaşanan ve sınır ötesi bir hareketlilik ve aynı zamanda küresel sonuçları olan yerelde aslında da günlük yaşamda olan bir hareketlilik. Bu hareketlilikte sivil toplum kuruluşları önemli partnerler olarak ön plana çıkıyorlar. Ve örneğin çok yönlü hizmetleri aslında karşılayabilmek için önemli bir insan kapasitesinde harekete geçirmiş vaziyetteler. Bu aşamada onların en önemli rolü aslında ihtiyaçların tespiti. Bu tespitler için bir takım merkezler oluşturabilmeleri, o merkezlerden aslında gerekli yerlere yönlendirilmelerin yapılabilmeleri, o yönlendirmeler esnasında aslında gereken sosyal, hukuki, belki de az da olsa sağlıkla da ilgili, psikososyal destekle ilgili girişimleri yapabilmeleri. Tabii bunlar olumlu tarafları ve şimdiye kadarki süreçte çok önemli etkileri oldu. Fakat sürdürülebilirlik gibi ve başa çıkabilme mekanizmalarını gerçek anlamda gerçekleştirebilmek gibi sorunlar da yaşıyorlar. Araştırmalarımız gösteriyor ki sivil toplum kuruluşları çok önemli partnerler olmakla birlikte aslında onların önemi ve etkinliği, işbirliği ve koordinasyonun toplumdaki bütün aktörlerin, kamunun, sivil toplum örgütlerinin, gönüllülerin bir araya gelebilecekleri platformlar, ihtiyaçları düzenli olarak tespit etme. Çünkü ihtiyaç analizi yapılan çok çalışmalar var. Fakat bunların düzenli olarak yapılıp aynı anda da düzenli olarak çeşitli kamu politikası çözümleri geliştirilmesini gerektiğini görüyoruz. Bunları birlikte yapabilme çok önemli olarak ön plana çıkıyor. Yani destek aktörleri olarak çok önemliler. Fakat sürdürülebilirlik açısından yaşadıkları sorunları da hep birlikte ele almamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Sürdürülebilirliği ne sağlar Sayın Özçulmaz?
Şimdi genelde sivil toplum kuruluşları projelerle çalışan, gönüllülük esasına dayalı kuruluşlar. Burada onların rollerini, sorumluluk ve yetki alanlarını doğru bir biçimde tespit edebildiğimiz şekilde, doğru kaynakları ayırabildiğimiz şekilde ve onlarla etkileşimi her zaman, yani kamu kuruluşlarıyla, gönüllülerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla etkileşimi yarattığımız platformlarda düzenli olarak, belki birkaç ayda bir, belki bölgesel olarak, belki işlevsel olarak değerlendirebildiğimiz durumda daha sürdürülebilir hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü sorumluluk az önce de aslında konuştuğumuz gibi bütün halkın aslında ve de kamu kuruluşlarının üzerinde. Sivil toplum kuruluşları gönüllü olarak kurulmuş. Adı üzerinde sivil toplum kuruluşları. Sadece projelere dayanarak yürütülebilmeleri söz konusu olamıyor. Fakat bu süreç içerisinde aslında bu kaynakların bir süre daha devam edeceği konusunda bir güvence sağlanabilirse onlar da kendi oldukları yerde sıkı bir şekilde aslında o hali hazırda sağladıkları hizmetleri devam ettirmekte de daha gönüllü, daha aktif, daha da yaygın bir biçimde çalışabilirler diye düşünüyorum.
Aslında merkezi yönetimden yapılan bir planlama ya da merkezi yönetimin ağırlıklı olduğu bir çalışmadan söz ediyoruz. Mülteciler ve sığınmacıları konuştuğumuzda yerel yönetimlerin de olaya müdahil olduğu, sivil toplum örgütlerinde daha fazla katıldığı, halktaki olumsuz yargı, kaygı ve algının da giderilebileceği bir ortamın sağlanabilmesi çok ayaklı bir çalışmayı ve sürdürülebilirliği esas alan çalışma olacak. Süremizin de sonuna yaklaştık. Teşekkür ediyorum Sayın Saim Özçürmez. Sevgili dinleyiciler, bu programda Suriyeli sığınmacıların uyum sorunlarını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Saime Özçürmez'le değerlendirdik. Yerel yönetimlerin göç politikaları, çocukların uyum ve eğitim sorunlarını ise Yardımcı Doçent Doktor Yasemin Çakırer Özservet değerlendirdi. Her iki konuğuma da tekrar teşekkür ediyorum. Süremiz de bitiyor. Gelecek hafta aynı gün ve saatte yine sizlerle birlikte olacağız. Yeniden buluşuncaya kadar Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ayrılmayın ve huzurla kalın.
Huzur arayan topraklar.